Ayrım 8. Dağdan kopan ateş. Omar Kabezaz. Sayfa 95. Öğrenciler ve öğretmenler. René Tejada Tello ve David Blanco Arcadio bizi eğitiyordu. Carlos Agüero da Rodrigo işe el atıyordu. Ama sorumlu Tello'ydu. Eğitim daha sert ve haşin olamazdı. Tello en ufak hataya izin veremezdi. Bize daima bağırırdı. Bizi sürekli hakaret altında tutardı. Elbette avazı çıktığı kadar bize yaptığımız yanlışları göstermede ve açıklamakta bir bildiği vardı. Yerde sürünürdünüz, kampanerolar kıçlar aşağı diye bağırırdı. Böyle kıçınızdan vurulursunuz, böyle gidemezsiniz. Çadırınızı böyle kurun. Böylece yıkılmaz ve aceleyle çekilmeniz gerekirse hemen sökebilirsiniz. Bu naylon ipleri hamağın kordonlarına bağlayın. Hamağınızı kurduğunuz yerde ağaçlardan yağmur dökülürse su hamağınıza gelmez, ipler suyu toprağa verir. Uyurken böyle su dökülmesi korkunçtur. Derinize kadar suya batarsınız. Battaniyeniz sırılsıklam olur. En kötüsü de budur. Battaniye ve hamağınızın dağda ıslanması. Bunun anlamı kalkıp gecenin kalan kısmını oturarak uyumanız demektir. Eğitimde bize ateş yakmasını, değişik gerilla yemekleri pişirmesini, yürümesini, adım atmasını, tipik sabrıyla ve avazı çıktığı kadar bağırarak öğretirdi. Tamam, işe yaramazdık. Kendinizi yere atın ve üstümüze kurşun yağmuru boşanırdı. Bir tüfek alıp kurşun boşaltırdı, biz de sürünürdük. Tüfeği küçük bir dalda sabitleştirirdi, ateş altında sürünürdünüz. Kıçınızı kaldıramazdınız, vurulurdunuz. Günlük eğitime başlamadan önce bizi sıraya soktuğunda, askerliği daima siyasal sorunlarla ilişkilendirirdi. Bir an düş kurmayı bırakmazdı. Askeri siniriyle, şiddetiyle, kumandan olarak tüm yeteneğiyle, mücadele ve nedeni hakkında o zaman konuşurdu. Bazen bağırmaya başlardı ve yorulmuş gibi bitirirdi. Kendi kendine konuşur gibi, duyarlılığını yitirmemek için tüm bunları söylüyor gibi olurdu. Tello şefkat ve şiddetin bileşimiydi. Eğitim birkaç ay tuttu. Sabah 4'ten ışık kalmayıncaya kadar, derin uykudayken birden o korkunç bağırışı duymak neye benzer bilir misiniz? Sonunda bu sesten nefret edersiniz. Kampanerolar kalk! Kampanerolar kalkmak zamanı değil. Gerillalıkta daima böyle olur. Günün subayı 3.30'da kalk komutu verirdi ve uykuya geç dalardık çünkü geç yatardık. Kafayı 7'de vurmak başka seçenek yoktu. 4'te kalkmak korkunçtu. Yatağa bitkin ve aç düşerdik. Sık sık dondurma yediğinizi düşlerdiniz. Ziyafet düşleri görürdünüz. Bazen düşünceleriniz yemek etrafında dönmeye başlar. Böyle zamanlarda yemek üstüne çok düşersiniz. Ve 4'te kalk emri, yağmurda, baştan aşağı sıcak ve kurusundur. Bardaktan boşanır gibi yağarken, yani buzlu, inanın bana buzlu sular dökülürken kalkıp çadırını sökmek zorundasın. Gündüz onu sökersin, hamağını toplarsın, kahvaltı filan olmadan sıraya girersin. 10 dakika sonra da sürünmeye başlarsın. Kuru ve derin uykudayken her gün 15 dakika içinde ağzın, kulakların, saçın çamur olur. Tello bize bağırır, süründürür, öfkelenir, dikenli çalılıkta bizi kaz adımı yürütür veya karın üstü suya daldırır. Buzlu dağ suyuna atlamak, bir şey göremez ve Allah bilir nelerin içinde sürünürsünüz. Ve idman hareketleri korkunçtu. Rodrigo yaptırınca daha da korkunçtu. Önce yerinde koşu, sonra hız koşusu, sonra kalkıp çömelmeler, yerinde hareketler, sonra bel, kol, kafa hareketleri, yük sırtınızda canınızı çıkaran hareketler. Çıkardığımız tek şey kemerlerimizdi, zıplamalarda bizi kesmesin diye. Sonunda bacaklarımız teslim olurdu. O zaman emir gelirdi, yat, yere yat, sürün ve üstümüze ateş. Ama yavaş yavaş biçime giriyorduk, reflekslerimiz de gelişiyordu. Artık diken ve çalı bizi etkilemiyordu. Doğal çevresinde gezinen hayvanlar, vahşiler gibiydik. Oradaydık, ateş, nişan, pusu talimleri, askeri taktik ve manevralar ve daima siyasal çalışma. Tello sürekli yeni insandan konuşurdu. Bir defasında idmandan sonra ders bitince mısır aramaya çıktık. Kamptan 2 günlük yolda terk edilmiş mısır tarlasına gittik. Yediğimiz şey için gerçekten ter dökmemiz gerekiyordu. Her gün yemek bulmanın, pişirmek için uğraşmanın gerçekten ne demek olduğunu bilmiyorduk. Evde oturup sıcak yemekleri yemeye alışmıştık. Yaşamak için yemek peşinde koşmamız gerekmiyordu. Bu içgüdü sorunuydu. Üstelik ben hiç aç kalmamıştım. Rene Vivas'ın dediği gibi şehirde tat, dağda açlık hissedersiniz. Dolayısıyla eğitimden sonra ilk iş yemek bulmaya giderdik. O zamana kadar fizik olarak oldukça güçlenmiştik ama Tello daima sertti. Bizden daima daha fazlasını isterdi. Ona dayanamadığımız bir noktaya geldik. Sanki ulusal muhafızların bir üyesiydi. Gerçekte onu seviyorduk ama tutumu, kişiliği bizi çıldırtıyordu. Baş başa konuşurken bunu ona söyledim. Yakın arkadaş olduğumuzu daha önce anlatmıştım. Hatta 3 yıl sonra bazı kampanyalara rastladığımda bana Tello'nun davranışlarını kapmış olduğumu söylediler. Mümkündür. Kampanyalarını taklit edersin. İşte o gün bir şey taşımadan kendimize güven dolu olarak yürümeye başladık. Sıkı eğitim görmüştük. M1'lerle filan düşmanla karşılaşmak için bakınıyorduk. Hamaklarımızı sarmayı, iz bırakmamayı biliyorduk. Eğitimde Tello inanılmaz sayıda şey açıklamıştı. Deneyip öğrendiğimiz şeyler. Yani Mısır'a gidiyorduk ve bir sorun çıkmadan herkes gayet iyi dönüyorduk. Ama kampa döndüğümüzde bizi görmeliydiniz. Kızarmış mısır, haşlanmış mısır yiyorduk. Dağda kahvesiz kalınca mısırdan kahve yaparsınız. Yanına kadar mısırı kızartırsınız, öğütürsünüz, kahveniz budur. Aylarca, yıllarca şekersiz mısır kahvesi içtik. Dünyanın en acı şeyidir ama bir zaman sonra lezzetli gelmeye başlar. Hatta kızarmış muzla daha iyi gider. Kül ve çamurla kaplı bir parça muz, kahveden bir yudum. Harika. Dağda açtık. Bir defasında 3 dizine muz yuvarladım. Ben az yiyenlerdim. 6 düzine yiyen vahşiler vardı. Neyse, sözünü ettiğim yürüyüşte amaç bütün kampa mısır getirmekti. Ayrıca Rodrigo da kampa dönüyordu. Suikaste Somoza'nın yerel yargıçlarına adalet götürmeye gitmişti. 35-45 kilo yüklenerek dönmeye başladık. Yükü sırtıma vurmak isterken kaldıramadığımı anımsıyorum. 2 aydır dağlardaydım. Tüm kuvvetimi kullanarak kendi başıma kaldıramadıysam gerçekten ağır olmalıydı. Tello'nun kendi yükünü kaldırmak için ayaklarını patlattığını gördüm. Yüzünü buruşturdu, soluklandı ve yükü sırtına attı, kollarını kayışlardan geçirdi ve yükünü düzeltti. Taşımamız gereken ağırlığı görünce bu bize doğru görünmedi. Artık fazla oluyordu. Elbette daha güçlüydük ama bu olanaksızdı. Gene de şaka değildi. Taşımamız gerekiyordu. Tello hepimize dokunan bir şey söyledi. Siz, orospu çocukları, tıkındığınız şeyi taşımayı öğrenemiyor musunuz? Bu bizi incitti ve kırdı. Belki bilerek söyledi ama yutması zordu. Bir kompaya, kompa şu boka bir el at dediğimi hatırlıyorum. Kompanın yardımıyla işi becerdim. Hepimiz yardımlaşarak yüklerimizi yüklendik. Kampasinolar yalnız başlarına yüklendiler sanırım. Belki onlar da yardımlaştılar ve yürümeye başladık. Gerçekten yere geçer gibiydiniz. Çamurlu değildi ama kaygan suydu, ıslanmış toprak. Kayınca yerde çukur açıyorsun. Her 50-100 metrede durduk. 200 metrelik bir sırtta 150. metrede takılıp kaldık. Bu ağırlığı kaldıramıyorduk. Geri kayıyorduk. Ama kendimizi sonuna kadar zorladık çünkü öfkelenmiştik. Biz de o zamana kadar sertleşmiştik. Ama devam edemediğimiz an geldi, kendimizi yere attık. Tello hışımla geri döndü. Ne istiyorsunuz? Mısır dökmek mi istiyorsunuz? Ya bu mısırı yüklenin veya yemeyin, diye bağırdı. Yemek istiyorsanız yemek taşıyın. Küçük prensesler, nazlı bebekler, işe yaramaz kıçı boklu öğrenciler. Üniversite önderliğinden gelmeydik. Bize böyle denilsin diye ama alttan almalısınız. Zaten yükü kaldıramıyorduk. Bir bakıma dediği doğruydu. Kendimizi yetersiz, işe yaramaz hissettik. Ama birazcık geliştiğimizi, ilerlediğimizi biliyorduk. Kat edecek çok yolumuz vardı. Fakat Tello'nun ilerleyelim diye mi bağırdığını, yoksa bir şeyden anlamaz lanet zorba mı olduğunu bilemiyorduk. Tello kendini kaybetti çünkü ölü gibi kıpırdamadan durduk ve bir şey demedik. Dağlarda onun gibi bir yıldan fazla zaman geçirmemiştik. Dağda en çok zaman geçiren 8 Campanero, Flamen Rivera, Modesto, Victor Trado, Valdivia Tello, René Vivas, Rodrigo ve Manuel'di. Bir de ölmüş olan Juan José Quezada ile Jonathan González. Biz gelmeden önce dağda bir veya bir buçuk yıl geçiren 8 kişi bunlardı ve biz de çılgınlar gibi uğraşıyorduk. Bu öğretim yolu daha iyi insan yapma yolu değildi. Zaten sürekli gelişim gösteriyorduk. Zaten bizi hiç uyarmadan göndermek onların kusuruydu. Ama biz fizik olarak bir bok etmesek de inancımızı, siyasal sağlamlığımızı göstermiştik. Daha sonra uzman yürüyücüler olduk, yük taşıyıcıları olduk ama uyum dönemi zordu. Sonunda Tello bir iş olduğunu anladı. Gerçekten kızgındık, silahlıydık, karşısında çocuk yoktu. Temel konulara dokunduğumuz, onu sorguya çektiğimiz için öfkeliydi, çok gerilimliydi. Ama bu tür davranışa dayanamazdık. Geçip gitti. Sanırım o zaman ağladı. Emin değilim. Basıp gitti. René Vivas peşinden gitti. René de bizim gibi Mısır'ın altında eziliyordu. Kısa süre sonra Tello, istediğinde kullandığı yumuşak, ikna edici tonla döndü. Campanero'lar dedi. Yeni adamın konuşmasını duydunuz. Birbirimize baktık. Yeni adamı nerede bulacağımızı biliyor musunuz? Devrim zafere erince yeni toplumla birlikte yaratmak istediğimiz yeni insan gelecektir. Biz sadece baktık. Hayır kardeşler dedi. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Tırmandığınız tepenin üstündedir. Tam oradadır. Gidin, onunla buluşun, onu yakalayın, arayın, tutun. Yeni insan, normal insanı aşmıştır. Yeni insan orada, süper gayrettedir. Yeni insan yorgun bacakları aşmıştır. Açlık, yağmur, sivrisinek, yalnızlığı aşmıştır. Ortalama insandan daha çok şey vermeye başlayan, ortalama insan vardı. Tipik insandan fazla veren. Yorgun olduğunu unutmaya başlayınca, kendisini unutunca, bir yana koyunca yeni insanı bulacaksınız. Öyleyse yorgun ve bitkin hissediyorsanız bunu unutun ve tepeye tırmanın. Tepeye varınca yeni insandan küçük bir parça bulacaksınız. Yeni insanı yaratmaya tam burada başlayacağız. Tam burada yeni insan şekillenecek. Çünkü Frenti'nin yeni insanların örgütü olması gerekir. Zaferden sonra yeni insanlar toplumunu kurabilecek insanlar. Eğer bu yalnızca laf değilse, gerçekten yeni insanlar olmak istiyorsanız gidin ve ona yetişin. Orospu çocuğu, birbirimize bakıyorduk. Anasını satan orospu çocuğu, yeni insan, bu tamam, bu tanımı kabul ediyorduk. Özellikle yeni insan olmak istiyorsak birçok sıkıntı çekeceğimizi kavradıktan sonra hepimiz bu kavramı benimsiyorduk. İçinizdeki eski insanı öldürmenizle yeni insan doğmaya başlayabilirdi. Ç'yi, Ç'nin yeni insanını düşünürdüm ve Ç'nin yeni insandan söz ettiğinde ne demek istediğini anladım. Ortalama insandan fazla başkalarına veren insan. Fedakarlıklarla, kusurların, pisliklerin tahribiyle. Baktık, Tello'nun haklı olduğuna ikna olduk. Bu piç bizi zayıf yerimizden vurmuştu. Çünkü hepimiz Ç gibi, Julio Buitrago gibi olmak istiyorduk. Böylece yüklerimize asıldık, kayışlarını omuzlarımıza geçirdik, birbirimize baktık ve bizi öldürecekse bugün yeni insanı, şu orospu çocuğu, yeni adamı yakalayacağız dedik. Öğleyin yeni insan filmi zihnimden geçiyordu. Çey gibi olmak, çey gibi olmak, yemin ederim daha önce 5 kez dinlediğimiz yerde bir kez bile dinlenmedik. Bu da bazı konularda açıklık olmamasının ilk yorgunlukta sizi nasıl teslim aldığını gösterir. İlk engelde 100 geri gidersiniz. Doğru değil. İnsan her zaman biraz daha fazlasını verebilir. Ancak tepe taklak olur veya ölürse verecek şeyi yoktur. Ayaklarının üstündeyken ve düşmemişken daima daha fazlasını verebilir. Bu bütün eylemlerde, toplumsal hareketin her yerinde böyledir. Tepeye vardık. Tello sözlerinin doğrulandığını gördü. Dinleneceğiz insan parçaları dedi. Kucaklaştık. Ondan sonra Tello ile arkadaşlığımız daha da derinleşti. Çünkü lanet olsun tam bu noktaya gelmemizi istiyordu. Önce bizim kaya gibi sert olmamızı istiyordu. Sonra düşünce olarak bizi sarsılmaz yapmak istiyordu. Yıkılmaz bir irade ve bilinç vermek istiyordu. Bir kez bize orospu çocuğu muhafızlar şimdi beni öldürebilirler demişti. Bunu hemen hemen hayal aleminde gibi söylemişti. Artık beni öldürebilirler çünkü gerilla savaşını sürdürecek yeteri kadar çelikten insan var demek istiyordu. Ve kampa ulaşıp yemeğimizi yedik, kendimizi yetişmiş gerilla gibi hissediyorduk. Ve bizi yetişmiş gerilla gibi selamladılar. Şuydu, kendi kendimizi doğuruyormuşuz, her şey yeni başlıyormuş gibi hissediyorduk. Çevreye karşı fiziksel dayanıklılığın ve moral dayanıklılığın gelişimi ilk uyum döneminin sonu buydu. İlk büyük şokun korkunç döneminden bir anekdot anımsıyorum. Gerillaya katıldığımız korkunç dönemden bir anı. Elbette bunu bazıları daha çok hissetti. Çünkü işçiler ve tarım işçileri için o kadar zor değildi. Sorun neydi bilmiyorum ama ne sorun yarattıysak David Blanco Rodrigo'ya "Hangi orospu çocuğu bize bu boktan işe yaramaz öğrencileri gönderdi?" dedi. "Orospu çocukları, şehirde, üniversitede iyi adamlar var. Bize bu salakları niye gönderiyorlar? Neden Omar Cabezas gibi öğrencileri göndermezler? Burada bir şey yapabilecek olanları..." Rodrigo, "Sus!" diye cevap verdi. "Şu Omar Cabezas, şuradaki sıska herif." Ben bir şey duymamıştım. Sonradan anlattılar. Uyum döneminden geçmiştik. Sonra da yoğunluğu azaltılmış eğitimimiz devam etti ama amaç daha çok öğrendiklerimizi taze tutmaktı. Eskilerin yeni gelenlerle farklı ilişkisi vardı. Statümüz yükselmişti. Suana'ya 2 günlük yerde, Cerro Gaco'da kaldık, dağların göbeğinde. Orada kabaca 2-3 ay geçirdik. Kendimizi ayarlamamız için elverişli bir zaman. Yemek pişirdik, nöbet görev plan yaptık. Aynı zamanda yavaş yavaş bana kamp sorumlulukları verdiler. Camponeroların siyasal eğitiminden sorumlu oldum. Çalışma hücreleri kurdum. Bazen de günün subayı olarak görev yapıyorduk. Bölgemizin üç noktalarına gitme zamanımızın geldiğine karar verene kadar askeri görevleri yerine getirdik. Modesto ve küçük birliklerinin İzabelya'da görev yapan öteki birliklerle işbirliği yapmak zorunda olduğunu anladım. Modesto, Victor Tirado Lopez'in başkanlığını yaptığı öteki kol gibi aynı bölgeye gelecekti. Lopez'le birlikte birkaç campesino, Flemon Rivera, Ezoro ve kardeşim Emir vardı. Biz eğitilirken Modesto birilerinin Cerro Caco'da kalması ve Modesto'nun işlevini yerine getirip bölgedeki ağı güçlendirmesine karar vermişti bile. Yetersiz bir örgüt ağımız vardı, hem de zayıftı. Çok fazla kesinti vardı. Bazen kamposinolar arasında tek işbirliği yapan kimse olmadan 3 günlük mesafe bulunuyordu. Yapmamız gereken mevcut işbirlikçileri güçlendirmek ve destek sahibi olduğumuz bölgelerle bağlantı kurarak yeni bölgelere ulaşmaktı. Zinica'dan geçişimizi anımsıyorum. Tello arkada kaldı, sonra orada öldü. Ben Vastala'da kaldım. Benim için yeni bir deneyimdi. Çünkü beni Vastala'ya tek başıma tayin ettiler. Campanerolar tarafından bana ilk kez güven gösteriliyordu. Vastala önde gelen bölgelerden biriydi. Muhafızların kırsal kesim karargahlarından biri oradaydı. Siyasal görevimizi burada yürütmemiz gerekiyordu. Vastala 3 kesimdi. Aşağı, yukarı ve merkez. Kışla sanırım aşağı Vastala'daydı. Ben merkezdeydim. Beni merkez Vastala'daki tek adamımızın Carlos Mejia'nın bir şarkı adadığı Quincho Barilete'nin babasının evine yerleştirdiler. Bu adam yerel yargıçtı ama onu üye kaydetmiştik. Yargıcın adı Apollonio Martinez'di. Olağanüstü bir karısı vardı. Gerçekten adamdan daha iyiydi. Adı Marta'ydı. Kendini gerçekten geliştirme arzusu duyan bir kadındı. Çok açık fikirliydi. Açık göz, zeki, mizah duygusu olan ve mücadelenin ne demek olduğunu kavrayan bir sezgiye sahip bir kadındı. Kadınların kurtuluşu düşüncesine sahipti. Gerillalarla, kampanerolara saygı duyan, onlardan sevgiyle söz eden, mücadelenin nedenleri konusunda çok açık görüşü olan biri. Yaklaşık 1 ay orada kaldım. Evde değil, çalılıkta, evden 600 metre uzakta. Önceleri eve giderken hep kayboluyordum. Kırda, çalılıkta nirengi noktalarımı kollayamıyordum. Anımsıyorum. Bir kez Apollonio'dan dönüyordum. Eve sabah erken gitmiştim ama bir ağacın dibindeki ufak kampımın yolunu bulamadım. Boşanan yağmurun altında uyumak zorunda kaldım. Bölgede destek ağ kurmam, Zinica'da Tello'nun grubuna kadar bir zincir oluşturmam için beni orada bıraktılar. Beni önce Marta'yla Apollonio'nun Campanerosu'yla tanıştırdılar. Çocuklarla karşılaştım. Nereden başlayacağımı bilmiyordum. Bu tür işte deneyimim yoktu. Deneyimim Leon'daki inşaat işçileriyle, destekçilerimizle, Barrio'ylaydı. Kendi başıma bir yerden bir yere gidecek kadar bölgeyi bilmediğim Campesinolarla değildi. Biraz ürktüm ama becereceğimi biliyordum. Her şeyi yapmanın olanaklı olduğunu öğrenmiştim. Şu veya bu şekilde görevi yerine getirecektim. Becereceğimi biliyordum ama orada çok da yalnızdım. Belirli bir noktada ormanlarda yalnız kalmayı hayal edebiliyor musunuz? Radyosuz, saatsiz, kitapsız, yemeksiz. Yemek pişirmeyle zaman öldüremezsiniz çünkü ateş yakamazsınız. Bölgedeki evlerden duman görünür. Kağıt ve kalemden başka hiçbir şeyim yoktu. Bir defasında bir şiir yazdım. Küçük bir şiir. Belki şiirden çok ruh durumumdu bilmiyorum ama şimdi benim üye yaptığım kardeşlerimin mezarında kitabe gibidir. Bir gün size her şeyi açtım. Daha iyi bir dünya için birlikte dövüşelim. Kabul ettiniz ve o günden beri kardeşiz. Apollonio'yu birlikte çalıştığımız gecelerin dışında hiç görmedim. Daha çok destekçi bulmanın yolunu ona anlattım. Önce nereye adım atacaktık, yönebileceğimiz bölgeler nereler olabilirdi anlattım. Nasıl bilgi toplanacağını öğrettim. Çünkü görevlerimden biri Vaslala kışlasındaki hareketler hakkında bilgi toplamaktı. Juan José Quezada'nın komandolarıyla Cheme Castillo'ya saldırısından sonra Rodrigo'nun 6 Ocak 1975'te Vaslala barakalarına saldırması gerektiğini bu adam sayesinde öğrendik. Her gece bunları konuşmak üzere Apollonio'ya geldim. Baraka operasyonu, kimi üye yazmalı ve nasıl yapmalı? Gerilemesin veya beni ele vermesin diye bilincini geliştirip onu sağlamlaştırmaya çalışıyordum. Her gece 6.30 sularında küçük çiftliklerine bana yemek getiriyorlardı. Pancho Madrigal'i dinler ve konuşurduk. Sonra 9.30 sularında ben dönerdim. Unutmayın, Campesinolar erken yatar. Önemli olan bütün günü düşün düşün hiçbir şey yapmadan geçiriyordum. Orada yalnızlık içinde 23'üme girdim. Daha çıktığımda 22 yaşındaydım. Vaslala'da 23'e bastım. Doğum günüm her gün gibiydi. Uyuyacak bir hamam vardı. Sigaram varsa yatmadan onu içerdim. Kız arkadaşımı, Campaneroları, üniversiteyi, Subtiava'yı düşünür. Ülkenin çeşitli yerlerinde Frente'nin ne yaptığını, gerilla savaş planlarının ne olduğunu merak ederdim. Çünkü planları bilmezdim. Ve gece çiftlikte Campaneroların benim için tavuk pişirmiş olduklarını gördüm. Onları çok sevmeye başlamıştım. Onlar da beni seviyordu. Bir Campesino sizi düşünmeye, sevmeye başladı mı, bu olağanüstü bir şeydir. Doğa koşulları nedeniyle yarı vahşidirler. Onun için yalnız akıllarıyla sevmezler, tüm güçleriyle, içgüdüleriyle severler. Marta beni sevmeye başlamıştı. Bana özen gösteriyordu. Ben de ona karşı aynı duyguları besliyordum. Bir kez çiftlik evinin dışındayken parıldayan bir ay vardı. Gökyüzüne baktık. Yıldızlarla doluydu. Yıldızlardan, yıldızların yaşamından konuşmaya başladım. Onlara başka galaksiler hakkında söylenenleri anlatmaya başladım. Yalnız güneşin olmadığını, güneşten büyük yıldızlar olduğunu filan. Nasıl oldu bilmiyorum. Dostum, kompa, doğru olamaz. Dünya nasıl yuvarlak olur ve döner, dedi. Ona bilmeden söylediğim bir şeydi. Bana baktı, inanmadan, sonra kahkaha patlattı. Elbette doğru diye tekrarladım. Dünya yuvarlaktır ve döner. Kompa, benimle eğlenmiyorsun değil mi? Sadece yüzüme baktı. Gerçekten dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü bilmiyordu. Sonra ciddileşti. Cidden kompa, dedim. Dünya yuvarlaktır ve döner. Yıldızlardan, gezegenlerden, büyük ayıdan, küçük ayıdan, burçtan, şundan, bundan, uzay kuramlarından konuştuğum için ona göre çok bilgili, öğrenimli olduğumu görmüştüm. Dolayısıyla dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyince onunla alay etme fırsatı bulduğunu düşünmüştü. Gerçekten bunu bilmiyordu. Ey yüce Rabbim, şu Componero'ya nasıl açıklayayım? Dalga geçtiğimi düşünüp bozulabilirdi. Bak kompa dedim. Bu gerçek. Dünya yuvarlaktır ve döner. Ama bu gerçekse su havaya dökülür, biz uçarız. Hayır kompa, dünya öyle hızlı dönüyor ki bir şey olmaz. Ve göstermek için alıp bir kova suyu çevirdim. Bak, su dökülmüyor. İşte Campanero'ya onu aptal yerine koymadığımı, dalga geçmediğimi inandırabildim. Ama dedikleri gibi tam tatmin olmamıştı. O zaman için dünyanın bilimsel açıklamasına daha fazla girecek durumum yoktu. Her neyse, ormandaki yerime gittim, günü orada geçirdim, güneşin doğuş ve batışını seyrettim. Orada doğayı gözlerken tüm hareketi bir hayvandan, tefekkür eden bir hayvandan daha fazla bir şey olmadığımı hissettim. Bol bol düşündüm, düşünmekten hasta olana kadar. Gece oldu ve o kadar çok düşünmekten uyuyamadım. Bir aydan fazla süreyi böyle geçirdim. Bir gece erotik düşüncelere kapıldığımı anımsıyorum. Kız arkadaşım düşünmeye başladım. Onunla sevişmeyi olmaya başlıyordum. Güzel kadınlı filmleri düşündüm. Zihnimden dört nala geçiyorlardı. Böyle düşünceler için halim olmayalı çok olmuştu. Heyecanlanmaya başlıyordum ve davaya vurmaya başladım. Vurup hayal ediyordum. Tam kalkmıştı, vurmaya devam ettim ve bilmeden mastürbasyon bitti. 6 aydır dağlardaydım ve ilk kez mastürbasyon yapmıştım. Derin uykuya daldığımı anımsıyorum. Kaç gündür sinirlerim bozuktu. Ölümü, çalışmaları düşünüyordum. Ne kadar yavaş ilerliyordu. Biraz umutsuzdum ve tek başımaydım. İstediğim yere gidemeden, bölgedeki kampasinolarla gidip konuşmak istiyordum. Yapayalnız, yarı sinirli, yarı umutsuzdum. Nasıl olduğunu kim bilebilir ama gerilim kışkırtıcı, tahrik edicidir ve aniden erotik düşünceler, cinsel fikirler, sonra cinsel görüntüler beynime doluştu. Ne olduğunu anladığımda mastürbasyonu çoktan bitirmiştim, rahat gevşemiştim. Gerçekten de gerillalar da böyleydi. Bir süre yapmadıktan sonra mastürbasyon yapıp rahatlıyordunuz. Zamanın çoğunda kadın sorununu unutursunuz, kadınları unutursunuz ve hiç düşünmezsiniz. Fakat bazen eğer aklınıza gelirse hemen bunu bastırmanız gerekir, kendinize işkence etmemek için. Çünkü ümit yoktur ve en azından kadınları düşünmeseniz bile cinsel gerilim birikebilir. Her gün düşünmeseniz de gerilim birikince bir saniye düşündüğünüz an geldi mi olan buydu. Mastürbasyon yapıp gene rahatlamak. Çıplak kadını karşınıza koysalar bir şey yapmazdınız demek istemiyorum. Kendinizi kandırmayın ama olan buydu, en azından bana göre. Seks böyleydi. İşte güneş doğdu. Başka bir gün başladı. Bu ayı bir dolu sabır biriktirerek geçirdim ve duygularımı daha da keskinleştirmeme yaradı. Duyduğum tek ses dağın sesi olduğu için ister istemez her sesi ayırt etmesini öğreniyordum. Düşen meyvanın sesini, devrilen ağacın sesini, uzaktan esip yaklaşan sonra giden rüzgarın sesini. Yükselen rüzgarın sesiyle yaklaşıp giden rüzgarın sesi başkadır. Veya ağaç kakanın sesi, sincabın takırdaması, öküzün yürüyüşü, başka bir hayvanın yakaladığı kuş, uzakta yağan yağmur sesi, uzak bir fırtınanın sesi. Günden güne doğadaki sesleri öğreniyorum. Her türlü sesi daha açık ve kesinlikle çıkarıyorum. Bir ses duyunca ne olursa olsun, doğrudan bilemesen de gelen var mı anlıyorsun. Her şeyden önce kendi sesini biliyorsun. Kendi yaptığın sesi ve doğanın sesini. Dolayısıyla farklı bir ses duyunca diyorum, bu sesin doğru olmadığını biliyorsun. Gelen insanlar var, dikkat ediyorsun. Tüm bu sesleri duyuyorsun, beynine kazınıyorlar. En hafifi, en ufağı, hayal edemeyeceğin en bilinmez sese kadar. Görünüşünüze de aynısı olur. Aynı şeyi defalarca görmekten ağaçların biçimlerini, gölgelerini ezberlersiniz. Dağlarda değişik saatlerde ışığın değişik etkileri, öğleden sonra günden güne ve geceleri gölgelerin değişen tonları, sabah veya şafakta gördüğünüz bir şeyin daha sonra nasıl görüneceğini, değişen biçimleri, silüetleri bilebilirsiniz. Koku duyusunda da aynı. Her şeyi koklamayı öğrenirsiniz. Doğadaki kokular ve doğanın bir üyesi olarak kendi kokunuz. Battaniyenin, kovanın, hamağın, yükün, botların kokusu, derinizin, tükürüğün, balgamınızın kokusu olduğu için üşütünce farklı olur. Yemeklerin yemek kırıntılarının, terin meninin kokusu, suların, çamurun, değişik otların kokusunu bilirsiniz. Yaklaşan hayvanların kokusunu, yeni bir kokuyla karşılaşınca sigara kokusuyla onun kokusunu hemen alırsınız. Çünkü şehirdeki gibi başka kokularla karışmaz. Şehirde yüzlerce koku vardır. Eğer bütün kokular kaldırılıp yalnız sigara kokusu kalsa, bu koku hakkındaki her şeyi öğrenirsiniz. Dağda olan da bu. Garip bir koku duyarsınız. Bu koku gidince yalnız dağın korkusu kalır. 8. ayrımın sonu, sayfa 108.